Oysa adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte Hayatın Sesleri başladı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Diyoruz ki lütfen siz de dahil olun programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz ama hemen hatırlatayım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğini dinleyelim hep birlikte.
Sokaklarda seninleyim, rüyalarda uykumda seninleyim. Telefon çalsa bile konuşurum sen diye, kapım açık bak yine seninleyim. Başkası kollarımda, sen varsın yanımda. Öptüğüm dudaklarda seni özlerim, söylenen sözler senin, aşk şarkımsın benim. Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim. Bakarlar deli, sevişirim seninle. Göremezler ben içimden. Başkası kollarımda, sen varsın yanımda. Öptüğüm dudaklarda seni özlerim. Söylenen sözler senin, aşk şarkımsın benim. Gözlerim kapalı seni dinlerim, beklerim. Sevişirim seninle, göremezler ben içimden gülerim. Sen sağımda solumda, sigaramda odamda, yaşıyorsun bak yanımda. Thank you.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Şirin Yılmaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş buldum.
Evet, öncelikle kitabınızdan ben söz etmek istiyorum. Türk Orta Oyunu Kültürü çok uzun soluklu bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bir kitap galiba. Çünkü geleneksel tiyatromuzdan söz eden bir kitap. Geleneksel tiyatromuzun türlerine baktığımızda hep orta oyununu görüyoruz. Ancak son zamanlarda farklı bir söyleniş, dile getiriliş var. Ondan da söz edeceğiz ama biz önce orta oyunumuzun ortaya çıkışını, mizahi yapısını değerlendirerek başlayalım isterseniz.
Tabii ki Nilgün Hanım, orta oyunu dendiği zaman aslında sadece orta oyunu türü bağlamında ele almamak gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu kitabın yapmaya çalıştığı işlerden bir tanesi de buydu. Orta oyunu hakkında birçok araştırma yapılmış, birçok yazı yazılmış, kitaplar yazılmış. Geleneksel Türk tiyatrosu bağlamında da birçok kitap yazılmış. Ve bunların içinde orta oyununa yer verilmiş. Ancak bu çalışmalarda karşımıza çıkan araştırmacılar genellikle tiyatro araştırmacıları. Tiyatro araştırmacıları da orta oyununu daha çok teatral bir gösterim olarak ele alıyorlar elbette. Ancak biz burada köken itibariyle, yani sadece orta oyunu için söylersem, orta oyununun kökeni itibariyle çok çok çok gerçekten çok uzun bir geçmişe ve çok köklü bir geleneğe, çok donanımlı ve yoğun bir geleneğe sahip bir tiyatro türünden bahsediyoruz.
Peki bu kitap batılı kökene dayandığı yönündeki söylemler konusunda neler söyleyeceksiniz? Sanıyorum araştırmanın çoğu da hep o yönde, değil mi?
Şimdi batılı kökenle ilgili olarak bir şeyler söylemezden evvel Türk sözlü kültür geleneğini iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü esasen Türk tiyatro adamlarının orta oyunu ile ilgili olarak yaptıkları işlerde ya da söyledikleri sözlerde zaten eksik kalan nokta oydu. Yani bu insanlar evet çok iyi tiyatro bilgisine sahipler, çok yoğun tiyatro bilgisine sahipler ve Türk tiyatrosunu da gayet iyi tanıyan insanlar. Ancak Türk kültürünü bütün olarak tanımakla Türk tiyatrosunu iyi tanımak başka bir şey. Halkı tanımakla, halkın üretebileceklerini, halkın şaheser yaratıcılığını bilmekle tiyatro adamı olmak başka bir şey. Şimdi aslına bakarsanız orta oyunu geleneği bizde esasen Türklerin en eski dini törenlerinin filizlerinden bir tanesidir diyebiliriz. Çünkü bizim kültür hayatımızda çok önemli 3 tane dini törenimiz var. Bunlardan bir tanesi şeylan, ki toylarımız, düğünlerimiz, eğlenceli kutlamalarımız bunların içinde. Bir tanesi sığır törenlerimiz. Bu ava giden insanları uğurlamak ve avdan dönenleri karşılamak üzere gök tanrıdan bereket dileyen ve dönüşte de gök tanrıya şükür eden törenler. Evet. Diğeri de yu törenleri, yani ölünün ruhunu gök tanrıya iletmek, göndermek, uğurlamak üzere yapılan törenler. Bu törenlerde hep töreni idare eden bir insan var. Ve bu töreni idare eden insan aynı zamanda saz çalıyor, aynı zamanda irticalen şiir söylüyor, aynı zamanda töreni sevk ve idare ediyor. Bununla birlikte mesela kukla tiyatromuzun da dayandığı, çok detaylara burada giremeyeceğiz tabii ki ama kol korçak kukla geleneğinin dayandığı bir töz, tös ve ongon kavramı var bizim kültürümüzde.
Nedir onlar?
Dolayısıyla bunlar bir tür kişileştirme, bir tür kuklalaştırma, bir tür söz konusu kişinin ruhuna ruhuna atfedilmiş olarak yapılmış minik minik bebekçikler diyebiliriz. Evet. Yani bizim aslına bakarsanız Medda Karagöz orta oyunu, kukla tiyatromuz, masallarımız, halk hikayelerimiz, efendim dini edebiyatımız hep aslında çok eski atalarımızın yaşadıkları hayattan köklenmiş durumda. O hayatın bize bugüne kadar getirdiği geleneksel çizginin küçük yapı taşlarını oluşturmuş durumda. Ve orta oyunu da aslında bu sözlü geleneğin tiyatro sahnesine
uyarlanmış hali.
Geçmek üzere dönüşmüş bir biçimi.
Evet. Uzun süre o eski kültürlerde birlikte yaşanılmışlığın izlerini
elbette taşıyor. Elbette o eski kültürlerde zaten törenleri gerçekleştirenlerle törenlerin izleyicisi aynı insanlar. Ama hayat devam eder. Hayat bir adım daha ileri gider, bir adım daha ileri gider. İleri giderken geleneksel yapı değişir, dönüşür. Çünkü gelenek dinamiktir. Üzerine kendi bünyesine yenilerini ekler. Elbette bu tarz değişim, dönüşümlerin olması son derece normaldir.
Peki bu bakış açısı çerçevesinde tam Batı'ya gelecektim ben de. Batılı kökene dayanıklılığı nereden geliyor acaba?
Şimdi bu kitap, bu kitap demeyeyim aslında, orta oyununun tiyatro araştırmacıları hep Commedia dell'arte ile uzaktan ya da yakından şu ya da bu şekilde bir şekilde bağlantısı olduğuna değinirler.
Şimdi arte ama, sözcüğü orta anlamına geliyor. Oradan mı kaynaklanıyor
aslında
o
arte
benzerlik?
Sözcüğü orta anlamına gelmiyor. İşte ben de tam bunu vurguluyorum kitapta. Orta oyunu kültürü şeklinde bu şekilde ad vererek bir çalışma yapıyorsanız eğer, kültür küçük dinamik parçacıklardan oluşmuş bir bütündür. O zaman bunların her birini tek tek sorgulamanız, bakmanız, öğrenmeniz gerekiyor. Anlamak için. Dolayısıyla orta oyunu kültürünün içinde İtalyan halk tiyatrosu Commedia dell'arte ile gerçekten bir bağlantısı var mı? Bir yakınlığı var mı? Ya da Commedia dell'arte'den mi acaba köken almış diye? Bunlara da baktım tabii ki. Sadece geleneksel Türk sözlü kültürünün bir uzantısı olma düşüncesine saplanmayıp acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye de baktım. Ama gördüm ki Commedia dell'arte'deki arte ile orta oyununun ortası
çok
sadece
farklı.
Ses benzerliğine dayanan bir isim birlikteliğine yansıtıyor.
Evet.
Sadece ses benzerliği. Çünkü Commedia dell'arte'deki arte sözcüğü sanatsal bir içerik taşıyor.
Peki İspanya'daki tek perdelik oyuna da oto oyunu deniliyormuş. Oradan bir benzerlik var mı?
Yok. Orada aslında yok. Aslında orta oyunun da perde kavramı da yok. Orta oyunu birbirinden bağımsız gibi görünen, ki ben bu kitapta onu da inceliyorum. Aslında birbirinden bağımsız olmayan, bana göre, bence, benim savıma göre birbirinden bağımsız olmayan fakat minik minik bölümlerden oluşan, hiç perde anlayışı taşımayan bir yapı gösteriyor orta oyunu. Ama Commedia dell'arte'de vardır, İspanyol tiyatrosunda vardır ya da Avrupa tiyatrosunun birçok türlerinde perde anlayışı vardır. Fakat bizde perde anlayışı yok. Minik minik bölümler var. 4 bölümden oluştuğu söyleniyor. Ben ona da katılmıyorum. Bence orta oyunu 3 bölümden oluşuyor. Orta oyununun baş kişilerinin kavuklu ve pişekar olduğu söyleniyor bizim tiyatro adamlarımız tarafından. Ben buna da katılamıyorum. Çünkü
yani karakterler arası ya da tiplemeler arası benzerlikler yok mu?
Tiplemeler arası benzerlikler elbette var. Bütün halk tiyatrolarında olduğu gibi halk tiyatrosu dediği zaten tiyatro araştırmacıları arasında folklor yani halk bilimi araştırmacılarının anladığı çağdaş halk kavramı da halk anlayışı da çok farklı. Ama elbette benzerlikler var ama içinde oluştukları atmosferler, geleneksel çizgiler çok çok çok farklı. Nilgün Hanım.
Evet. Şimdi gerek olaylar gerek kişiler çoğunlukla gerçek hayattan alınma oluyor. Soyut değil, somut kişiler ve olayları görüyoruz. Hep böyle midir?
Aslında batıya baktığımızda da soyut değil, somut kişiler midir dersek eğer ne kadar somut oldukları hakkında tartışma götürecek bir durum söz konusu. Çünkü Commedia dell'arte'de de orta oyununda da çok gerçeğe yakın insanlar yok. Ama tip olarak kendi içinden çıktıkları zümrelerin çok belirgin özelliklerini taşıyan tipler söz konusu. Bir kere Commedia dell'arte'de bizim orta oyunumuzda olduğu gibi çıplak suratlarla oynayan oyuncular yok. Commedia dell'arte oyuncularının birkaç tipi dışında çoğu maskelerle oynuyorlar. Ve aslında mesela pantalone tipi, mesela brichella tipi gibi tipler. Bu insanlar, bu tipler maskelerin adı aslında. Pantalone dediğiniz zaman pantalone maskı anlaşılıyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Evet.
O maskın belirgin özellikleri anlaşılıyor. Ama bizde kavuklu ya da pişeker dediğiniz zaman veya zenne veya çelebi dediğiniz zaman yüzüyle, saçıyla, işte kılığıyla, kıyafetiyle çok belirgin bir insan tipi ile karşılaşıyorsunuz. Ve orta oyunun ortaya çıktığı dönem itibariyle düşünürsek eğer ve coğrafya itibariyle düşünürsek bir şehirli tiyatrosu, İstanbul tiyatrosu ve topraklarında birçok farklı milletten, birçok farklı dinden, farklı zümrelerden insanların bir arada yaşamaya çalıştığı, bir aradalık kültürünün oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemin tiyatrosu. Dolayısıyla aslında bu çelebiler, işte zenneler, işte laz, hırbo, denyo gibi tipleştirilmiş insanlar bu zümrelerin birer temsili. Ve Commedia dell'arte'de de orta oyununda da tiplerin her biri hem gülmece unsurunu ortaya çıkarmak bakımından hem de belirgin özellikleri daha da seyircinin gözüne, zihnine vurgulamak bakımından karikatürleştirilerek ya da kuklalaştırılarak sergileniyor.
Evet. Şimdi bir dönemin tiyatrosu dediniz. O bir dönemin tiyatrosu ta bugünlere kadar geldi.
Tabii.
Bu döneme de yansıyor hala.
Şimdi evet Nilgün Hanım, nasıl ki Orta Asya'da göçer evli olarak yaşadığımız dönemlerde oradan getirdiğimiz, Anadolu'nun farklı noktalarına taşıdığımız, Anadolu'nun farklı noktalarında farklı şekillerde yaşattığımız sözlü kültürümüz, meddahlık geleneği, aşıklık geleneği, karagöz ve hacivat olarak dönüşümlere uğramışsa, orta oyunu olarak da dönüşümlere uğramış. Şimdi geleneğin biraz önce dinamik bir yapı sergilediğini söylemiştim. Dinamik bir yapıysa dönem dönem belli unsurları alıp kendisine uygun olmayanları çıkarıp değiştirip yok edip yenilerini getirip sürekli yenilenen bir yapı sergiliyorsa eğer o halde o orta oyunu tiplerinin bugünkü büyük geniş kitlelere hitap eden, bugün karşımıza çıkan, özellikle televizyonlarda çok sık karşılaşıyoruz. Tiyatral etkinliklerde de yer bulması son derece normal. Çünkü bu bir kültürel bellektir. Bu bir kültürel birikimdir ve bellek ha deyince 3 günde kısa zamanlarda çıkarılmaz. Kültürel kodlar olarak kuşaklar arasında aktarılır. Bugün de hem stand-up gösterilerde hem iki kişilik, üç kişilik belli tiplerin daimi olduğu bir takım gösterilerde elbette karşılaşıyoruz. Televizyon evet. ekranlarında da sahnelerde de karşılaşıyoruz ki bu çok normaldir.
Ve bu kuşaklar arası böyle aktarılarak kültürümüzün bir parçası olarak kültürümüzü tanıtmaya devam ederek oynanmaya, sergilenmeye devam
i̇nşallah,
edecektir.
İnşallah, inşallah. Halk şaheserdir. Sürekli yenilikler yaratır. Yeniliklerin üstüne başka şeyler ekler. Onları zenginleştirir, renklendirir. Ve onu o haliyle, özgün haliyle yaşamaya evet. bayılır. İnşallah öyle olacaktır diye tahmin ediyorum.
Öyle olacaktır. Kültürümüzün en güzel parçası olarak hayatımızda yer almaya devam edecek diyoruz.
Umarım.
Ve çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için Sayın Şirin Yılmaz sağ olun, var olun.
Ben de teşekkür ederim. Siz de sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Şirin Yılmaz stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Dökülü yastığa gölge bitti. Bir an oldu düşler yine. Bir kapı, bir pencere, bir gökyüzü. Damdan düşmüş evin içine. Vay vay sevdin onu. Vay vay sevdin onu. Vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün. Sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Sayın Şevket Tüfekçi var. Efendim iyi günler diliyoruz başkentten.
İyi günler Nilgün Hanım, merhabalar.
Merhabalar.
Fransa'dan iyi günler diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından çocuklara yönelik olarak diksiyon kursları düzenleniyormuş. Bu kurslarla da ilgili detaylı bilgiler almak üzere bağlandık size. Neler anlatacaksınız? Ne zamandır düzenleniyor bu kurslar? Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Neler yapılıyor kurslarda?
Tabii ki. İki yıldır Fransa'da Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği bünyesinde Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak görev yapıyorum. Eğitim Ataşeliğimiz Strasbourg ve çevre illerdeki Türk kökenli vatandaşlara eğitim hizmetleri sunuyor. Bu çerçevede örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri, seminerler, bilgilendirme toplantıları, kurslar ve eğitim projeleri düzenleniyor. Söz konusu etkinlikler çerçevesinde bizler de bu yıl 2016-2017 eğitim öğretim yılında ataşeliğimiz bünyesinde Türkçeyi güzel konuşma, drama ve diksiyon kursu açma fırsatı yakaladık. Ataşeliğimiz çerçevesinde düzenlenen kursa öğrenci bulmak için sene başında yerel iletişim organları ve el ilanları aracılığıyla duyuruya çıktık. Çalışmamızın kısa zamanda önemli bir ilgi gördüğünü tespit ettik. Gelen talepler arasında 9 ila 13 yaşlar arasında öğrencilerimizi belirledik ve ardından hemen derslerimize başladık. Ekim ayının sonundan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Kurs çerçevesinde planlanan etkinlikleri bu yıl Haziran ayı sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Böylece kursumuza katılan öğrencilerle birlikte 8 aylık yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçirmiş olmayı planlıyoruz.
Evet, katılan öğrencilerin yaş grupları nedir efendim?
9 ila 13 yaşları arasında öğrencilerimiz.
9 ila 13.
Fransa'da, evet, 9 ila 13 yaşları arasında Fransa'da doğdular. Biraz Türkçelerimizi geliştirmeyi düşünüyoruz onlarla birlikte.
Bu etkinlikler kaç öğrenciniz var şu anda?
Şu anda 8 kişi belirledik. 8 kişi belirledik. Hani biz sizler de biliyorsunuz, bu işin içinden geliyorsunuz. Öğrencilerimizle beraber çok gruplar çok kalabalık olduğu zaman çok verimli çalışmalar yapamıyoruz.
Evet.
Onun için bu yıl 8 kişi, bakalım seneye inşallah farklı bir ortam yakalayabilirsek daha fazla öğrenciye de ulaşma imkanına kavuşmak istiyoruz aslında.
Evet, umarız öyle olsun. Peki biraz kurslardan söz edelim. Diksiyon kurslarını kimler veriyor? Drama eğitimlerini kimler veriyor öğrencilere?
Diksiyon kursunu ben Şevket Tüfekçi, Türkiye'de İngilizce ve Fransızca öğretmeniyim. Karşılaştırmalı edebiyat konusunda doktora yapıyorum. Türkiye'nin önemli dergilerinde çalışmalarım yayınlanıyor. Bu arada aynı zamanda da Türkiye'nin önemli iletişim akademilerinden birinde diksiyon, seslendirme ve spikerlik eğitimleri aldım. Bu çerçevede daha önce geçen yıl bir masal projesi yapmıştık. Çocuklarımıza her hafta birer masal okuyup onlara bu masalları gönderdim. Onların da bu masallar aracılığından Türkçeyi daha düzgün öğrenebilmelerini sağlamaya çalıştık. Bu yıl ise o projeyi farklı bir yere geçirdik. Bunu ataşelik çerçevesinde planlayıp çocuklarımızla beraber bir diksiyon kursuna döndürdük.
Ne güzel. Peki efendim, yanınızda hiç var mı çocuk öğrencilerden kimse?
Tabii ki. İki tane kızımız var kursumuza katılan.
Görüşebilir miyiz?
Tabii ki, hemen vereyim.
Alo.
Herkese merhaba.
Evet, sana da merhaba. Seni tanıyalım lütfen.
Ben Gizem Bayazit. Strasbourg'da doğdum.
Evet.
9 yaşındayım. Strasbourg'da École Élémentaire Jean Mermoz'da ilkokul 4. sınıf öğrencisiyim.
Peki ne zamandır katılıyorsun bu kurslara? Bize neler söyleyeceksin? En keyif aldığın ders ne mesela? En çok hangi dersi seviyorsun kursta?
Türkçeyi çok seviyorum.
Evet. Neler öğreniyorsunuz mesela?
Nasıl güzel
konuşulur?
Bu yıl Şevket öğretmenimizle birlikte yeni bir kursa başladık.
Evet.
Çarşamba günleri 1,5 saat boyunca Türkçeyi güzel konuşma, drama ve diksiyon dersi yapıyoruz.
Çok güzel. Peki bir başka arkadaşın daha var yanında herhalde. Hemen onu da tanıyalım mı? Alo.
Merhaba.
Merhaba. Evet, seni tanıyalım. Adın soyadın nedir? Sen kaç yaşındasın?
Benim adım Gizem Yeşil. Fransa'nın Clermont-Ferrand'ında doğdum.
Evet.
11 yaşındayım.
Evet. Ben... Türkçeyi en iyi şekilde konuşmaya çalışmak için kursa başladın.
Evet.
Peki neler yapıyorsun kursta?
Harfleri çalışıyoruz.
Hı hı. Arkadaşlıklar ediniyorsunuz.
Evet.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yine öğretmenin Sayın Şevket Tüfekçi'yi alalım mı telefona?
Tabii ki.
Alo, merhaba tekrar.
Evet, tekrar merhaba. Gerçekten çocuklar için çok hoş, çok güzel bir atmosfer anladığım kadarıyla. Onlar da hayatlarından çok memnunlar. Peki... Evet. Türkçeyi konuşmaya başladıklarından itibaren farklılık gözlemlemişsinizdir mutlaka. Şu anda ikinci Gizem biraz daha iyi konuşuyordu sanki.
Evet, evet, evet. Tabii ki. Tabii ki. Hani hepsinde aslında hani ilk başladığımızdaki konuşmalarını da duysanız oradaki dinleyenlerimiz de aradaki farkları görebilirler. Ama inşallah eğer mümkün olursa bu senenin sonunda sizinle tekrar bir yayına katılırız. Sizler de onlardaki gelişimi görebilirsiniz diye düşünüyorum.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Şevket Tüfekçi. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum tüm yayın ekibine. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Sayın Şevket Tüfekçi telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Dün gece sen uyurken İsmini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana. Destina. Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede, işte bu yüzden, sırf bu yüzden işte yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için seni bu denli
yıktıkları için. Yaşamımın gizini vereceğim sana. Destina.
Dünden kalanlar.
Dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz köşemizde. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün tarihi film ve dizilerin tarihe ilgiyi ne kadar artırıp artırmadığını konuşacağız. Eğitimde kullanılmasından konuşacağız. Tabii çok başarılı yapımlar da var.
Evet.
Bunların çok olumlu etkileri var.
Evet.
Başarısız yapımlar da bir o kadar tersine etki yapıyor herhalde, değil mi?
Evet, evet, evet. Şimdi tabii 1900'lerin başından itibaren bu tür medya kanallarının eğitimde kullanılmasına başlanıyor. Bizde tabii çok daha sonra. Ama dünyada 1920'lerden itibaren bu tür video ve film kullanımları tarih eğitiminde de özellikle var. İlk mesela tarihi film 1916 yılında çekiliyor. Griffith'in Judith of Bethulia diye Bethulyalı Yahudiler, hı hı. Bir de Bir Ulusun Doğuşu filmi. Bu film yayınlanmaya başlanınca tarih filmine olan ilgi görülünce bunun devamı geliyor. Ve hani bir anlamda baktığımızda dokümantasyon filmleri, tarihi filmler.
Evet.
Yani tarihi film diye adını koyuyoruz ama aslında arkasında, hı hı, tabii ki büyük bir emek var. Her ne kadar kurgu olduğunu bilsek de bir taraftan da mesela İstanbul'un fethini anlatacaksınız diyelim ki, fethedilmemiş gibi gösteremezsiniz. Yani sonuçta bir gerçekliğe dayanmak,
evet,
zorunda.
Evet, zorunda.
Yani ama tabii küçük noktalarda ya da işin bir taraftan da TV'ye veya işte seyirciye dayanmasından dolayı, bir de işin ticarete dayanmasından dolayı hem seyirlik hem de satılabilir bir şey olması da gerekiyor.
Hı hı.
Tabii ki gerçek olması gerekiyor ama diğer taraftan bu kriterleri de karşılaması gerekiyor.
Evet.
Şimdi biz tabii eleştiriyoruz ama eleştirirken bizim seyircimiz, yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerçeklikle kurguyu özellikle de ev hanımları bazında baktığımızda çok birbirine karıştırabiliyorlar. Yani neredeyse o televizyon evinin bir parçası, bir yaşantısı haline geldiği için gerçeklikle oradaki sanal dünya bir araya geliyor.
Evet.
Ve oradaki kişileri gerçek olarak sanma durumu da sıklıkla aslında eleştirilen, hatta zaman zaman komik olaylara yol açan, biliyorsunuz, bir takım şeylere yol açmakta.
Evet, ama ne kadar öyle de olsa şimdi o tarihi dizilerden bir şeyler öğrenen ya da bir takım şeyleri merak eden insanlarda da araştırma belki
merak duygusunu uyandırdığı araştırmalarda çıkmış. Evet. Şimdi bu ilgi gittikçe, bu tarihi filmlerin hem eğitimde kullanılması hem de tarihi filmlerin bir seyirlik malzeme olarak ilgi görmesi, tarihi filmlerin çekilmesini ve bu konuların hem Hollywood gibi büyük hani yapım merkezleri tarafından ele alınmasını, hem de eğitimle ilgili ayrıca bu tür yapımların ortaya, hı hı, çıkmasını sağlamış. Ancak tabii çok büyük masraflar gerektiriyor tarihi filmler. Dönemin karakterini yansıtabilmek, kostümlerini, ortamını yansıtabilmek büyük prodüksiyonlar gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden de hani eğitsel anlamda bu tür filmlerin çekilmesi kolay değil. Ne yapılıyor? Böylece daha çok televizyon ve film sektörü bunları ele almışlar. Dolayısıyla film için yapılan masraflar belki daha da fazla.
Evet. Belki şimdi, bir kere yapılıyor ama ne kadar çok kişiye ulaşıyor. Yıllarca izlenebiliyor değil mi?
Hatta bilirsiniz hani Kuruluş ve Kurtuluş diye bir altı neredeyse hani DVD'lik diyebileceğimiz bir yapım vardı. Orada mesela bir takım böyle anakronik durumlara düşebilen işte kol saatinin takılması gibi, elektrik direkleri gibi hani böyle birkaç, o bile mesela eleştirilmişti ki büyük yapımlar, yani bunlar aralarda böyle küçük ufak tefek şeyler olmuş olması bu yapımın büyüklüğünü gidermez ve bir sürü masraf, bir sürü oyunculuk gerektiren şeyler, ama buna rağmen işte tarihi deyince üzerine o etiketi koyunca seyirci gerçeklik duygusunu mutlaka arıyor ve böyle ufak tefek bile olsa hatayı bazen kabul etmeyebiliyor. Hı hı. Fakat biraz önce söylediğiniz gibi özellikle genç izleyici kitlesi karşısında tarihe ilgiyi artırma anlamında dizilerin büyük bir rolü olduğu bir gerçek. Yapılan araştırmalar bunu ortaya koyuyor.
Özellikle öğrenciler açısından baktığımızda değil mi?
Özellikle mesela bir kısım öğrenci şöyle ifade etmiş, yapılan araştırmalara şöyle baktığımızda, bu son dönemde yapılan araştırmalar da arttı tabii ki, dediğim gibi yani ilgi arttıkça bunlarla ilgili kullanımı ve bununla ilgili yapılan araştırmalar da arttı. Baktığımızda araştırmalara şöyle bir sonuç görüyoruz. Bir kısım öğrenci bilmiyorum ve bilmek için seyrediyorum bu tür dizileri derken, bir kısım da diyor ki okulda öğrendim ve öğrendiğimi somutlaştırmak için perçinlemek için seyrediyorum. Bir kısmı fikri olmadığını, sadece hoşuna gittiğini, mesela işte oradaki kadın karakterin hoşuna gittiğini ya da erkek karakterin hoşuna
kıyafetler
gittiğini.
Kıyafetler için bile bakıldığında öğrenilecek bir şeyler bulabiliyorlar
Tabii. Ciddi manada bir etkisi var gençlerin üzerinde. Hı-hı. Ki kıyafet sektörünü, dekorasyon sektörünü, ev tekstilini ve diğer başka birçok reklam ürününü de bu tür tarihi dizilerin etkilediğini, özellikle Muhteşem Yüzyıl örneğinden verecek olursak, bir Osmanlı serisinin pek çok markada oluştuğunu söylemek mümkün. Mesela bu anlamda. Tabii ki
perdeden tutun Hürrem
yüzükleri, Hürrem
ki
saç rengi, Hürrem kıyafetleri, yani çok ciddi manada bir sektör oluşturduğu da bir gerçek. Evet. Etkilediğini buradan bile anlamak mümkün. Çünkü 150 milyon seyirci ne demek ve 45 ülkede seyredilmek. Yani çok ciddi bir seyirci kitlesinden bahsediyoruz. Ancak hani bir taraftan en fazla etkilendikleri dizinin bu anlamda tarihe merakı uyandırmak dizini anlamda Muhteşem Yüzyıl olduğunu söylemiş mesela öğrenciler. İkincisi mesela Elveda Rumeli. Üçüncüsü Hatırla Sevgili. Ancak diğer taraftan mesela aynı öğrencilere Muhteşem Yüzyıl'la ilgili birkaç farklı soru sorulmuş. Mesela orada da baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı, Kanuni'nin adalet ve kanun yapma özelliğinden dolayı adının Kanuni olduğu bir dizide dönemin nasıl algılandığı soruluyor öğrencilere. Öğrenciler eşitliğin ve adaletin olmadığını bu dönemde söylüyorlar. Yani böyle de bir tezatlık var.
Evet.
Dizide yansıtılan bazen de bu gerçekliği belki de çarpıtıyor bu anlamda.
Evet.
Ya da mesela soruyorsunuz, gene sorulmuş yani bu dönem nasıl bir dönemdir diye. Kadınlar saltanatının olduğu, işte haremde çoğu zaman padişahın haremde zamanını geçirdiği gibi bir algı oluşturulmuş.
Evet.
Ha, diziye baktığımızda bu bilgi de doğrulanacak şekilde maalesef bir takım veriler var.
Evet, ama işte hani başta söylediniz ya,
bir taraftan
dizi
bir
ya da
var.
Filmi ayakta tutabilmek için,
tabii,
seyirciyi
tabii,
çekebilmek için böyle şeylere de ihtiyaç var. Kiminin görsel zekası, kiminin işitsel zekası daha ağır bastığı için o görsel zeka dolayısıyla daha akılda kalıyor herhalde.
Evet,
daha
en önemli
unutmuyoruz,
özelliklerinden
değil mi?
Bir tanesi o. Tarih eğitiminde kullanılmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şu anda mesela Topkapı Sarayı'na ilişkin görseller de gösterebiliriz biz öğrencilere.
Evet.
Ve saray hayatı böyleydi diyerek minyatürlerden, farklı görsellerden de yararlanabiliriz. Ancak filmlerin ve dizilerin bizde öğrenci açısından, hani öğrencide yarattığı en önemli etki, birincisi somutlaştırma, ikincisi de duygusal yönleri harekete geçiriyor. Çoklu hitap ettiği için, kulağa, göze, duygularımıza hitap ettiği için, hemen bir duyusal oradan etkilenim yaratıyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda dönemin siyasi olaylarını öğrenmiyoruz. Bir taraftan duyusal kazanımlarımız da oluyor. Oradaki aşk hikayesini görüyoruz. Oradaki arka planda insanların sosyal yaşantılarını görüyoruz. Ve böylece dönemle ilgili farklı algılarımız da oluşuyor.
Ve çok enteresan, yine öğrenciler arasında özellikle belki de tarih artık sohbetlerde bile yer almaya başladı.
Tabii, merak uyandırdığı için.
Görsellikten dolayı.
Zaten aslına bakarsanız hani ilginç olanlardan bir tanesi o. Tarih dersinin okulda nasıl bir tarih dersi olduğunu sorduğunuzda sıkıcı deniliyor. Fakat tarihi seviyor musun? Evet, çünkü dizilerden kaynaklanıyor.
Evet.
Böyle de ilginç bir çelişki oluştu. Hı-hı. Bu son dönem tarih dizileriyle birlikte. Gençler tarihten hoşlandıklarını, beğendiklerini, ancak okuldaki tarih öğretiminde daha fazla işte bu tür görsel kaynakların kullanılması gerektiğini, sadece ders kitaplarının artık yetmediğini ifade ediyorlar.
Şimdi hatırlarsanız bizim okul yıllarımızda bile bir müze gezisine gitmek bizi heyecanlandırırdı.
Evet, belki.
O müzeyle ilgili detayları tarih kitaplarında okuduğumuzda aynı heyecanı, aynı şeyi hissetmezdik ama oraya gitmek, orada görmek, onlara dokunamasak dokunsak da o başka bir hazdı
dizilerde
gerçekten.
Dizilerde de ve filmlerde de işte bu somutlaştırma işi böyle. Özellikle mesela yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Mesela Çadır Hayatı. Hı hı. Özellikle bu Diriliş Ertuğrul gibi dizilerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki mesela bir Selçuklu nasıl yaşardı? Bir Selçuklu halkı, kişisi nasıl yaşardı? Ya da bir kadın tarihte nasıl yerini alırdı? Nasıldı? Diziler bunları somutlaştırdı. Mesela bir kadın karakter Osmanlı'da nasıldı dediğimiz zaman kafasına bir hayal gelebiliyor artık. Ya da işte çadırda hayat nasıldı dediğimizde bir hayal edebiliyor bunu.
Evet.
Dolayısıyla imgelemlerini güçlendirdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Somutlaştırdığını söyleyebiliriz. Hani bir baktığımızda biraz önce söylediğimiz gibi TV izleyicisinin özellikle 3 beklentisi var. Bir tanesi kişisel beklenti ki son derece normal. Yani benim hayatımdan benim gibi olan bir şeyleri göreyim dizide.
Evet.
Veya filmlerde. İkincisi duyusal beklenti. Yani günlük dertlerimi unutup eğlenmek istiyorum. Oraya bakarak bir taraftan da hani duyusal bir iletişim kurmak istiyorum. Ve üçüncüsü de bilişsel beklentisi var. Yani günümüz olaylarından, geçmişin olaylarından haberdar olmak istiyorum, bilgilenmek istiyorum. Şimdi bu üç kriteri toplamaya çalışıyorsunuz bir dizide. Aynı zamanda 90 dakika çekiyorsunuz Türkiye gibi bir ortamda ve her hafta neredeyse bir film senaryosu yazıyorsunuz.
Evet.
Şimdi böyle baktığımızda senaristlerin de işi çok zor,
çok
Türkiye'de.
Zor.
Tarihi filmler çekiliyor ama nasıl çekiliyor, bir de onları hakikaten senaristlere ve o dizi yapımcılarına sormak lazım. Zor işler bunlar. Eleştirirken belki biraz da bu noktaları da dikkate almak lazım. Gene de eskiye göre çok iyi yapımlar gerçekleşiyor.
Hı hı.
Bence çok daha iyiye de gidecek eğer desteklersek. Özellikle de eğitim alanında bunların daha fazla kullanılması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin her ne kadar hani olumsuz etkilendikleri durumlar da olsa biz bunları eleştirmeyi de öğretirsek bunun gerçeklik olmadığını, kurgusal yönlerinin olduğunu, ki yurt dışında da böyle bu.
Hı hı.
8. Henry filmi gibi hani
evet.
Yapılan bir takım yapımlarda da bunlar göze çarpıyor. Mutlaka faydasını göreceğiz ve daha da iyi kaliteli ürünlerin ortaya çıkması için gereken desteği vermiş olacağız.
Aslında her nereden bakarsak bakalım bu diziler ve filmler tarihe olan ilgiyi, sevgiyi biraz daha arttırdı ve artırıyor.
Artırıyor.
En azından yapılan araştırmalar bunu gösteriyor o anlamda. Özellikle de öğrenciler için, ki onlar için tarih çok önemli, hep söylüyoruz. Yaşadıklarımızın hepsi tarihimizi iyi bilmememizden, tarihimizi iyi okumamamızdan kaynaklanıyor diyoruz zaten.
Evet, oradaki o hani kurgusal noktaları fark ederek bunları eleştirecek hale gelirsek ve bunları da daha da iyi algılayabilirsek bu televizyon sektörünü, film sektörünün işleyişini,
hı hı.
O zaman hani kurguyla gerçeği ayırt ettiğimizde geriye kalan gerçeklikten eğitim anlamında yararlanabiliriz. Buna dikkat etmek lazım.
Evet.
Hani siyasi propagandalar da var tabii ki dizilerde, filmlerde.
Evet.
Bunları da fark etmek lazım. Onun ötesinde
bilirsek
de,
onu da ayırt edebiliriz.
Onu da
görebiliriz
zaten.
Lazım.
Yani burada belki en fazla altını çizmemiz gerekiyor. gereken nokta bu.
Nokta o. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Öğretmenlerimize bu yüzden buna dikkat ederek öğretim yapmalarını diliyorum inşallah.
Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve böylece bu haftaya da noktayı koyalım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız. Ve bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Seslerini kumanda masasında sevgili Ali Serin vardı ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Türkiye saatiyle yine sizlere merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28 Bilecik 25 Yamama
25. Ben buraya ısıya dayanıklı cam. Bu kadar da çok büyük olur.